Ayrım 7. Suların Akışı. Gül Çançar. Sayfa 42. Bana gelince yaşamımdaki büyük değişikliğe daha bir yıl kadar süre var. Şimdilik sular bulanık ve küskün. En ufak bir hareket yok. Ölümün ilk acısı geçince adeta rahatlıyor. Hüsamettin Bey parasal açıdan daha güç günler yaşamak zorunda kalmadığı ve daha fazla acı çekmediği için teselli buluyorum. Evliliğimin çatısındaki çatlaklar giderek büyüyor. Onları sıvamaya, onarmaya yönelik artık hiçbir çaba göstermiyor, kasırgadan önceki durgunluk ve suskunlukla bekliyorum. Oysa kader bu arada boş durmamış, iki daha doğrusu dört kişinin yaşamını tümüyle etkileyecek rastlantıyı planlamıştı bile. 1970 yazının sonuna doğru, önce birkaç gün İstanbul'a, sonra Bursa'ya gitmek üzere hazırlanmıştık. Kaderin cilvesi icabı, bu kez uçakla gidecektik. Feridun her zamanki gibi pancurları, muslukları defalarca kontrol etmiş, hatta sokak kapısını kilitlediğinden emin olmadığı için taksiyi yarı yoldan geri döndürerek beni çileden çıkarmıştı. Bizim her yolculuğa çıkışımız Feridun'un aşırı vehimli huyu yüzünden keyif yerine hep böyle gergin bir havada başlardı maalesef. Sıhhiye'deki T.Y. terminaline vardığımızda baba oğul gerekli işlemleri için içeri girince sinirimi yatıştırmak amacıyla bir sigara yakıp çevremdeki hareketliliği seyredalıyorum. Bezgin ve öfkeli bakışlarım gidip gelenler üzerinde anlamsızca dolaşıyor. Belki de bir teselli arıyor. Aradığım teselliyi bu sıradan insanların yüzlerinde bulmaya çalışıyorum. Hemen hepsinin hatları aşağı düşük, ifadeleri donuk veya endişeli. Herkesin kendine göre bir sorunu var besbelli diye düşünürken, uyuşmuş hislerime aniden elektrik şoku verilmiş gibi oluyor. Gözlerim o anda duran bir taksiye takılmışken, kapısı açılıyor ve sanki başka bir gezegenden ışınlanmış gibi etrafa pırıltılar saçan bir adam iniyor. Gümüşü elbisesi ve saçlarıyla ışıl ışıl, heybetli cüssesi ve çevik adımlarıyla terminal binasına doğru yürüyor. Olduğum yerde kala kalmış onu izlerken, 3-5 adım ilerimde çakmak çakmak mavi bir çift göz, ruhumu delercesine bakıp şimşek hızıyla geçip gidiyor. Yıldırım çarpmışa dönen ben, önce başkaları anladı mı diye etrafıma bir göz atıyor, ayaklarımı altındaki yer sarsıntısını geçmesini bekleyip binaya giriyor ve gördüklerime inanamıyorum. Adam neşeli bir tavırla Feridun ile konuşmakta. Ürkek adımlarla yanlarına varınca tanıştırılıyorum. Sadun Çançar. Büyük, güçlü, sıcacık bir el. Küçük, yumuşak ve titrek bir eli kuvvetle sıkıyor. Çakmak çakmak gözler bir kez daha yakarcasına bakıyor. Sadun Çançar bir Kanada petrol şirketinin Türkiye temsilcisiymiş. Yasal işlemler, arama ruhsatları dolayısıyla petrol dairesinde bu tür işlerden sorumlu Feridun ile böyle tanışmışlar. Yol boyunca ikisi yan yana oturup iş konuşuyorlar. Ben Mehmet ile arka koltukta hafif dalgalı, düzgün taranmış gümüş başı izlemekle yetiniyor, düşünüyor, neler olduğunu anlamaya çalışıyorum. Genç kızlığımdan bu yana hep arayan, aradığını bir türlü bulamayan aç kalbimin birkaç gönül macerası ve kısa süreli flörtleri olmuş ama böyle bir olay başıma hiç gelmemişti. Bu yabancı adam kavrulmuş, kurumaya yüz tutmuş ruhuma coşkulu bir şelale gibi akarak yeniden hayat vermişti sanki. Tertemiz, serin suların inanılmaz etkisiydi. O çorak toprakların derinliğinde gömülü kalmış tohumların filizlenmeye başladığını hissediyorum. Aynı anda da ilginç bulduğum James Allen felsefesini biraz sözünle, biraz da sorgulayarak hatırlıyorum. İnsanoğlunun kafası, akıllıca ekilmiş veya kendi haline bırakılmış bir bahçeye benzetilebilir. Eğer faydalı tohumlar ekilmezse, faydasız veya zararlı otlar her tarafını sarar ve üremeye devam eder. Bu uygulamayı kavrayan kişi, ruhunun bahçıvanı ve hayatının yöneticisi olduğunu er geç keşfeder. İyi güzel ama ya o tohumları geliştirecek yeterli su yoksa? Büyük bir hevesle ektiğim benim tohumlarım bu yüzden yok olmadı mı? Kafaya ekilen faydalı tohumlar belki daha dirençli ama yüreğe serpilen mutluluk tohumları devamlı sulanmak istiyor. Ruhumuzun bahçıvanı olabilmek ise ancak emek verdiğimiz, beklediğimiz ürünü alabilmekle mümkün. Ben başaramadım bunu. Oysa toprağın verimli, tohumlarım iyiydi. Nitekim faydalı olanlar benim sağlayabildiğim su oranında ürün verebildiler ama mutluluk tohumları yeterince sulanmadıkları için asla gelişemediler. İşte şimdi ta derinlerde duyduğum bu kıpırtı sanki bir uyanışın, canlanışın müjdecisi gibi. Belki de ruhumun bahçıvanı olabilmek hala mümkün. Yan vurulmaz kişiliği, çocukluk yaşlarında belirginleşmeye başlayan Sadun Çançar, 12 Mart 1921'de İzmir'de doğmuştu. Sonsuz deniz tutkusuyla henüz 8-10 yaşlarındayken üzerine tırmanıp sıkı sıkı sarıldığı bir kalasla İzmir Körfezi'nin açıklarına sürüklenir. Endişeyle kıvranan annesinin ve komşularının balkonlardan avaz avaz haykırmalarına neden olurdu. Hak ettiği her cezayı olgunlukla kabullenir ama aynı kabahati seve seve ve bile bile tekrarlamaktan korkmazdı. Bu korkmazlığı ve meydan okuyuşu bütün yaşamı boyunca artarak keyifle devam edecekti. Okul günleri genelde ya cezalandırılmak ya da işlenecek yeni konuyu öğretmenin isteği üzere tahta başında arkadaşlarını açıklamakla geçerdi. Özellikle fen derslerinde bu hemen hemen hep böyle olurdu. Öğretmenlerinin o zamanlar fark etmiş olduğu keskin zekasının ışıltısı, ömrünün sonuna kadar aynı parlaklıkta etrafındakileri şaşırtıp duracaktı. İlk haneli birkaç zayıf not getirerek ama yılı daima başarıyla tamamlayarak öğrencisi olmaktan her zaman büyük kıvanç duyduğu İzmir Erkek Lisesi'nden mezun olmuştu. Liseyi takiben zor ekonomik koşullara karşın Mutlu İstanbul Tıp Fakültesi yılları başladı. Sadun için doktor ve cerrahlar mukaddes, Tanrı ile insan arası kişilerdi. Büyük bir tutkuyla başladığı ve cerrah olmayı amaçladığı tıp öğreniminde örnek ve parlak bir öğrenci olmuştu. Ne var ki genç adamın kişiliği kaderini belirleyerek onu bambaşka bir yöne sürükleyecekti. Savaş sonrası yokluklardan payını alan devlet hastanelerinin yürekler acısı durumu ve bu yüce mesleğe yeterince özveride bulunamayanların tutumu aslında çok hassas yaratılışta olan Sadun'u anlatılmaz acılara boğmuştu. Stajı ve gönüllü çalışmaları boyunca ölüme mahkum hastalara biraz umut verebilmek, son günleri ve saatlerini bir nebze rahatlatabilmek için çırpınıp duruyordu. O kocaman, şefkatli yüreğini dağlayan ateş, patlamaya hazır bir bombaya dönüşmüştü. Bir gün ölüme çok yaklaşmış bir tüberküloz hastasının mosmor çürük içindeki kollarını gördü. Olanları damardan yapılan iğnelerin doğal bir sonucu sanan kadıncağız yakınmıyordu bile. Öfkeden delirme sınırına dayanan Sadun, hemşireyi çağırıp kullandığı enjektörü getirmesini söyledi. Sonra getirilen ucu çatallaşmış, neredeyse olta iğnesine dönüşmüş iğneyle hemşirenin kolunu boydan boya çizip iki de tokat aşk ederek çıktı gitti. Bu çıkış, birkaç profesörün ısrar ve yakarışlarına rağmen tıp fakültesinden de ayrılışının simgesiydi. Yaptığına asla pişman olmamıştı. Çünkü doğasında keşke kelimesine yer yoktu. Ama doktorluk hevesi hep içinde kaldı. Bu hevesi, çevresinde herhangi bir rahatsızlığı, hatta bir baş ağrısı olan kişilere gösterdiği ilgi ve şefkatle gidermeye çalışacak, ileride zengin olup kendi özel hastanesinde parasız hasta tedavi etme hayaliyle yaşayacaktı. 1945 yılında ilk vatan borcunu ödemek üzere askere gitti. Bu vatan borcu, Sadun için o kadar mukaddes ve ödenemez bir borçtu ki, geri kalan tüm ömrünü vatana bir şeyler verebilmek çabasıyla geçirdi. Atatürk'ü bizzat görme mutluluğuna erişmiş, milli hisleri Mustafa Kemal ateşiyle alevlenmişti. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisini, direnme gücünü hep bu sönmez alevden alacaktı. Askerlik görevinin bitimine doğru, nedendir bilinmez, arkadaşının önerisi ve ısrarıyla birkaç kez gördüğü ama tanımadığı bir hanımla evlendi. Hayatındaki sayılı önemli yanlış karardan bir tanesi de bu olmuştu. Fakat Sadun, hiçbir yanlış karar, kararsızlık kadar zararlı değildir felsefesine inanmış, daima bunu uygulamıştı. Evliliğinin yürümeyeceği bilincine varamadan bir kız, hemen ardından da bir oğulları olmuş ama çocuklar ilkokul çağındayken boşanmışlardı. Bu arada genç adam, Amerikan yardım heyetinde teknik tercümanlık dahil, kendi çabasıyla ilerlettiği okul İngilizcesi, böyle bir görevi yürütebilecek düzeye ulaşmıştı. Kısa süreli çeşitli işlerde çalıştı. Aradığını bulamayan, delice kararların bedelini ödediği, tatsız ve zor bir dönemdi bu onun için. Çoluk çocuğun rızkını güçlükle sağladıktan sonra, kendi açlığını sadece bir avuç leblebiyle giderdiği günler olmuştu. Nihayet hayatına yön verecek yeni ve olumlu kararı alarak, 1959 yılında büyük bir Amerikan petrol şirketine kamp şefliği görevine başladı. Bu karar yıllar sürecek petrol savaşının ilk adımıydı. Vatan borcunu ödeyebilecek yepyeni bir ufuk açılmıştı önünde. Üstelik sevmişti bu ilginç işi. Dağ tepe dolaşarak adeta doğaya meydan okumak onun gen vurulmaz kişiliğine çok uygun gelmişti. İnsan anatomisinde yapamadığını, doğada uygulama fırsatını ve binlerce metre derinlikteki gizemi keşfetme heyecanını yakalamıştı. Olağanüstü çaba ve yeteneğiyle 6 yılda 11 kez terfi ederek şirkette rekor kırmıştı. Buna rağmen parlak ve rahat bir gelecek vadeden görevinden ayrılarak yeni bir hamle için Kanada'ya gitti. Rahatı değil, boğuşmayı ve büyük oynamayı seviyordu. 2-3 yıl bir Kanada petrol şirketinde çalışarak bilgi ve deneyimini artırdı. Bu arada hayal gücü devamlı işliyor, yeni ufuklar açıyordu. 1969 yılında tasarıları gerçekleşerek çabaları nihayet meyvesini verdi. Türkiye'de arama yapmak amacıyla kurulacak Kanada sermayeli Türkan Petrol Limited şirketini gerçekleştirmek üzere coşku içinde vatanına döndü. Kanadalı ortakların yatırımına karşılık emeğini, birikimini, güven ve azmini koyuyordu ortaya. En alt basamaktan başladığı petrolcülük, inanılmaz öğrenme hırsı ve yeteneği sayesinde Sadun'un diplomalı jeologlarla tartışacak, yabancı ve yerli petrol hukukçularıyla boğuşup istediği anlaşmayı elde edecek düzeye getirmişti. Böylece yöneticisi ve başkan yardımcısı olduğu küçük şirketin büyük savaşı başlamış oldu. Güneydoğu Anadolu'da ruhsat alabilmek aylar süren soruşturma ve bürokrasiyi gerektiriyordu. Oysa örneğin Alaska'da böyle bir işlem birkaç saat, bilemediğiniz birkaç günde gerçekleşirdi. Petrol arayacak yabancılara kapılar böylesine açıktı. Türkiye'mizde özellikle o yıllarda yabancıların petrol arama faaliyetleri çok hassas bir noktaya getirilmiş, politik ve milli istismar konusu yapılmıştı. Halen üretimde bulunan şirketler bile kovulmak isteniyor, yabancılar için araştırmaları zorlaştırıcı yeni engeller çıkarılıyordu. Türk milleti kendi petrolünü kendisi bulacak güçtedir ve yabancı şirketler bulduğu petrolü çıkarmıyor, bizi sömürüyor sloganları almış yürümüştü. Milli hisleri şahlandırılan halk, konuya yabancı olduğu için duyduklarına inanarak gerçekten sömürüldüğünü sanmaktaydı. Oysa olay çok basitti. Arama ruhsatı alan bir yabancı şirket her yıl belirli devlet hakkı ödeyerek o sahayı yine ancak belirli bir süre için kiralamış olur. O süre içinde yasanın gerektirdiği tüm yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Ruhsat sahibi şirket arazi çalışmalarını tamamladıktan sonra genellikle sismik yapar ve sonucuna göre ya sondaja başlar ya da vazgeçip ruhsatı terk eder. Sismik çok masraflı bir işlem olduğu ve ancak orada petrol bulunabileceğini belirttiği, yani hiçbir garanti vermediği için bazı küçük şirketler doğruca sondaja girişirler. Keşif yapılırsa Petrol İşleri Genel Müdürlüğü derhal haberdar edilir. Olayın gizli kalması mümkün değildir. Ancak bulunan petrolün kalitesi ve rezervi, büyük bir şirketin çıkarma giderlerini karşılamayacak kadar düşükse, o saha kendi çapında kar sağlayabilecek küçük bir şirkete satılabilir. Bu gerçekleşmezse kuyu kapatılıp terk edilir. İşte buluyor ama çıkartmıyor, saklıyor senaryosunun öyküsü böyledir. Bulunan petrol rezervini saklama seçeneğini, örneğin Orta Doğu ile sorun çıkıp ithalatın durması olasılığına karşı bazı şirketler ancak kendi ülkelerinde bir önlem olarak uygulayabilirler. Buradakilerin amacı sadece petrolü bulup satarak kazanç sağlamaktır. 70'li yılların başında Türkiye'de açılan kuyuların toplamı yılda 25'i geçmiyordu ki bu rakam dünya petrol literatüründe arama bile sayılmazdı. Evet, Türk yetenekli, güçlü ve inançlıydı ama bu iş çok büyük para, birikim ve teknoloji gerektirmekte, petrol faturamız ise gün geçtikçe kabarmaktaydı. Bu basiretsizlik karşısında Sadun çırpınıyor, yetkililerle görüşüp onları ikna etmeye çalışıyordu. Bırakın gelsinler, arayıp bulsunlar diye bıkıp usanmadan haykırıyor, dünyadan örnekler gösteriyordu. Bir yandan da bu istikrarsız ve olumsuz ortamda Türkiye'ye yaptırım yapmakta nazlanan Kanadalı ortaklarıyla boğuşmaktaydı. İşte bu kargaşa içinde Kanada ile Türkiye arasında mekik dokuyan yolculuklarından İstanbul bağlantılı bir yenisi için THY terminaline vardığında özel yaşamının tümüyle değişeceğinden habersizdi. Vakit darlığından Esenboğa Havalimanı'na genelde arabayla gittiği halde bu kez kaderin belirlediği yolu izlemişti. Taksiden inip terminal binasına yöneldiğinde aydınlık yüzlü ama mahzun bakışlı sarışın kadını gördüğü an ikisini birden çarpan elektrik şokuyla sarsıldı. Ne var ki dinamik kişiliği ve güçlü azmi sayesinde yaşadığı sarsıntı hiç belli olmuyordu. Biraz sonra kadın Feridun Bey'in eşi olarak kendisine tanıştırıldığında geçirdiği depremin izi bile görünmüyordu. Her zamanki kuvvetli el sıkışıyla Gül Hanım'ın küçük titrek elini sıktığında aynı elektrik akımı daha büyük bir güçte tüm benliğini bir kez daha sarsmış ama dış görüntüsünden hiç anlaşılmamıştı. Yeşilköy Havalimanı'na vardıklarında yolumun üzeri diyerek onları taksiyle Levent'e kadar götürmekte ısrar etti. Kendisi şoförün yanına oturarak yol boyunca belli etmeden genç kadını izlemiş ve onun yıllardır aradığı sevgili olduğuna yürekten inanmıştı. Yapayalnız otel odasına girdiğinde hemen kaleme sarılıp yaklaşık 50 yıllık geçmişine bir ağıt yazdı. Kadının aylar sonra okuyabileceği bu uzun manzumede Yine böyle bir gündü, yakıcı bir yaz günü. Seyrederken ömrümün sararıp söndüğünü, gözüm semaya daldı, maziyi hatırladım. Perişan hislerimi mantığımla sınadım. İşte o anda oldu ne olduysa hep bana. Gözlerimin önünde belirdi altın ayna. Bir huri, terminalde dönüp de bana baktı. İrademi eritti, beni peşine taktı. Ben böyle düşünürken tayyare havalandı. Bulutların ardından İstanbul'a yollandı. İstedim ki başlayan bu yolculuk bitmesin. Güneş yanımda dursun, karanlığa gitmesin. Geceye artık benim tahammülüm kalmadı. Gündüzü istiyorum, başka çarem kalmadı. Meşgulken tefelsüfle kendimden geçmiş böyle, tayyara sarmaş dolaş olmuştu Yeşilköy'le. Meydandan terminale, peki ya ondan sonra? Nasıl bırakırım artık? Kopsa, fırtına, bora, yıldırımlar, tufanlar, ateş yağsa temadan, seller bassa her yeri, zeldeleler sonradan, arz-ı her cümerç etse, harp olsa, isyan çıksa, hatta ilahi kudret, onu elinden tutsa, hayır, ayıramadılar, ben aradığımı buldum. Yıllardır özlediğim sevgiliye kavuştum. Tayyarede imkanım yoktu ona bakmaya. Bekliyordum bir sebep, bir fırsat yaratmaya. İstediğim olmuştu. Soluma biraz döndüm. Altın aynam karşımda. İçinde kendimi gördüm. Yaklaşık 6 sayfa tutan bu şaşırtıcı satırları ben ancak 8 ay sonra okuyabilecek ve en çok buraya naklettiğim son dizeyi sevecektim. Çünkü Sadun ile çok farklı yapılarımıza karşın bir yıl içinde ikimiz de bir tek kişiliğe bürünecek ve birbirimizin bakışında yek diğerimizi görecektik artık. Bu kısa öykü, inanmakta benim bile zorlandığım ilk görüşte aşk ve değişmez kader çizgisi gerçeğinin canlı kanıtıdır. İnanıp inanmamak sizlerin seçimi. Ankara'ya dönüşümüzden kısa bir süre sonra bir akşam üzeri Sadun Bey'in çok etkili sesini telefonda duyunca heyecanlanıyorum. Kanada'dan henüz döndüğünü söylüyor ve daha önceden haber veremediği için özür dileyerek bizi mümkünse hemen o akşam yemeğe davet ediyor. Bu ilk ve son üçlü yemek olacak, ileride sık sık tekrarlanacak davetlerde daima başkaları da bulunacaktı. Özenle seçtiğim sade bir elbise giyip, ellerim titreyerek hafif makyajımı yapıyorum ve gidiyoruz. Biraz genel sohbetten sonra Sadun Bey konuyu ansızın değiştirip, "Hanımefendi denizi sever misiniz?" diye soruyor. Bu damdan düşer gibi soruya bir anlam veremeyerek, "Evet, tabii çok severim." diyorum. "Sık sık deniz yolculuğuna çıkar mısınız?" Tüm olanaklarımıza karşın Feridun ile hala bir deniz yolculuğu gerçekleştiremediğimiz için biraz mahcup, kelimeleri geveliyoruz. Hayır, pek fırsat olmuyor. Bu cevabın ardından daha ilginç bir soru geliyor. Doğum gününüz ne zaman? 4 Temmuz efendim. Çok kararlı bir ses. Size söz veriyorum Gül Hanım. Önümüzdeki 4 Temmuz'da gemide olacaksınız diyor. Şaşkın şaşkın bakıp inşallah kısmet gibi bir şeyler mırıldanıyorum. Aylardan Ekim. Davetler kısa aralarla değişik insanlar beraberliğinde devam ediyor ve Sadun Bey Büyük Ankara Oteli'nde kaldığı için genelde otelin rufunda oluyor. O daima çok nazik ama bütün masaya egemen. Dikkatle herkesin ağzındaki lokmayı yutmasını izleyip ilk kadehi kaldırıyor ve usulünce keyifli rakı içiyor. Şakalar yapıyor, dobra dobra konuşuyor, gerekirse iğneliyor ve anlamayanlarla kibarca alay ediyor. O kadar keskin bir zekası var ki çoğu insan kendisiyle alay edildiğini bile anlamıyordu. Bu kalabalık ve canlı ortam içinde ben dahil hiç kimse onun ağıtında dile getirdiği yalnızlığının farkında değil. Çocuk yaşta sivrilen öğrenme ve okuma tutkusu sayesinde kendisini çok iyi eğitmiş. Canlı bir ansiklopedi gibi ama hep ne kadar cahil olduğundan dem vuruyor. Acaba diye düşünüyorum. Etrafındaki çok bilgiç geçinen bir sürü insan bu mesajı alıp biraz olsun utanıyor mu? İnanılmaz hafıza gücü, zengin ve düzgün Türkçesiyle yıllardır okuduğu eserlerden yeri geldikçe alıntılar yapıyor, beyitler okuyor. Ben bu etkili sesi hayran hayran dinliyor, duyduklarımı belleğimde hapsetmeye çalışıyorum. Mutlaka birkaç kez dansa davet ediliyor, kuvvetli ama mesafeli kollar arasında mest olurken, belli etmeden onun çok özel, temiz kokusunu içime çekiyorum. İlk yıldırım çarpmasının ardından gelişen hayranlık duygusu iyice kök salmakta. Yeterince solanan gönül bahçem çiçek açmaya, meyve vermeye hazırlanıyor. Öte yandan Sadun Bey'in aslında bana cazip gelen tutumunu anlamakta zorlanıyorum. Birden ortaya çıkmış, yaşamımıza girmişti ama hep mesafeliydi. Alışılagelmiş salon iltifatlarından, hayranlık belirtilerinden, hatta bana yönelik özel bir ilgiden eser yoktu. Bu arada Feridun'un tanıdıklarından ilginç yorumlar geliyordu. Bu adam çok zeki, senin petrol dairesinde reislik olanağını biliyor, şimdiden yatırım yapıyor. Oysa vicdanının daima hesap sorduğu dürüst kişiliği, Sadun'un çağıl çağıl aşkını frenleyerek eğer mutluysa bir yuva yıkmamasını emrediyordu. Bu durumda büyük sabır ve irade gücü gerektiren amaç, dışarıdan gözlenen mutluluğun gerçek mi, oyun mu olduğunu keşfetmekti. Onun ruhunda kopan fırtınalardan habersiz ben, meraktan çatlayacak durumdayım. Kadınlık dürtülerimle, acaba diyorum, her zamanki sade, topuz saçlı halim bu adama hitap etmiyor mu? Ani bir kararla hayatımda üçüncü ve son kez kuaföre gidiyor, saçlarımı bir karış kadar kestirerek omuzlarıma döküyorum. O geceki buluşma içinde dar siyah bir triko elbise giyip belirgin bir makyaj yapıyor ve biraz parfüm sürüyorum. Onun tertemiz sabun kokusunu tüm parfümlere yeğlediğini nasıl bilebilirdim ki? Tamamen değişmiş, artist gibi olmuştum. Kim görse bir şeyler söyler, büyük olasılıkla aman ne güzel olmuşsun derdi. Oysa Sadun Bey hiçbir şey söylemiyor, fark etmemiş görünüyor. Sonradan dansa kaldırdığında beni her zamankinden biraz daha fazla sıkarak kulağımı eğilip nedir bu maskaralık diyor. Sesinde adeta azarlayan, en azından hesap soran bir ton var. Beklediğim mesajı hiç ummadığım, şaşırtıcı bir biçimde alıyor, mutluluktan uçuyorum. Uzun, çelişkili zor günler, renkli ama uykusuz geceler birbirini kovalıp duruyor. Her ikimiz de yek diğerinin ışığı etrafında çırpınan pervaneler gibiyiz. Nihayet Haziran başında bir gece dans ederken beni iyice kendisine çekerek tüm irademi eriten bir sesle "Evet mi?" diye fısıldıyor. Önce şaşırıyor ama bu tek kelimelik sorunun anlamını kavrayınca başımı tam bir teslimiyette güven veren geniş bir omuza dayayarak susuyorum. Sımsıkı kenetlenmiş ellerimiz konuşuyor. Bu sırada kocam olacak adam masadaki hanımları dansa davet etmekle meşgul ve mutluydu. 21 Haziran doğum günü gecesi geçireceği şoktan habersiz günle eğlendiriyordu. O gece baş başa kutlama yemeği yerken üzgün bir ses ve yaşlı gözlerle boşanmak istediğimi söylüyor. 14 yıl bir şeyleri paylaştıktan sonra ayrılmak acıydı. Zordu ama gerekliydi. Benim açımdan evliliğimiz çoktan bitmişti. Duyduklarına inanmak istemeyen Feridun, bunun geçici bir bunalım olduğunu sanarak, gerçeği bir türlü kabul etmiyor, hala çözüm yolu bulunabileceğini savunuyordu. Oysa artık hiçbir umut kalmamış ve yıllardır köymen ailesinin bencilliğine katlanan kısrağın çiftesi sert olmuştu. Nereden nereye gelmiştik? Onca güzel hayal nasıl da anlamsız ve acımasızca yıkılıvermişti. Feridun artık reislik bir yana, petrol dairesindeki görevinden tamamen ayrılmış, 44 yaşında yarı emekli olmuştu. Karşımda zamanının çoğunu evde geçiren pijamalı, giderek artan seks güdüleri dışında uyuşuk, mızmız bir adam vardı şimdi. Londra'da tanıyıp geleceğin Disraeli'si olarak gördüğüm, piyano çalışından, vaatkar konuşmalarından etkilendiğim duygulu kişiyle ilgisi kalmamıştı. Sanırım tüm isteklerim, öneri ve uyarılarım gibi boşanma konusu da fazla ciddiye alınmıyor. Oysa kararım kesin. Özlem duymakta olduğum kişiliğime kavuşuyorum galiba. Birkaç gün sonra sessiz sedasız tanıdığım bir avukata başvurarak işlemleri başlatmasını söylüyor. Mehmet'i babası ve babaannesine emanet ederek apar topar İstanbul'a annemin yanına gidiyor ve 2 Temmuz günü kendimi Karadeniz seferine hazır bir geminin güvertesinde buluyorum. Her şey öylesine süratli, öylesine kararlı gelişiyor ki kimse karşı çıkamıyor. Yorgunum, şaşkınım, olanlara inanamıyorum. Ama gerçek işte. Sadun tüm coşkusu, sevgisi ve şefkatiyle karşımda duruyor. Açık kolları, yaralarımı sarmaya, kucak dolusu mutluluk sunmaya hazır. Gemimiz boğazı geçip Karadeniz'in serin rüzgarına döndüğünde ikimiz de bambaşka bir alemdeydik artık. Hayat boyu unutulmayacak bir yolculuktu bu. Sadun kimsenin ne düşüneceğini aldırmadan artık gülüm diye hitap ettiği kadınını kucağından indirmiyor, onun resimlerini çekmek için kaptanın itirazlarına rağmen prova direğine tırmanıyor, enerjisi ve neşesiyle herkesi şaşırtıyordu. İlk gece sabaha karşı 2 civarında kameranıza çekilirken öyle bir coşku içinde "Gülüm, güneşin doğuşunu seyrediriz, değil mi?" diye soruyor ki tabiiden başka bir şey diyemiyorum. Ve yaklaşık 3 saat sonra bu inanılmaz doğa harikasını güvertede sadece ikimiz seyrediyoruz. Ortalıkta kimsecikler yok. Güneş sanki bizim için doğuyor, bizim aşkımıza yarış edercesine önce gökyüzünü ve denizi tutuşturuyor, sonra ışıl ışıl umut ve mutluluk saçmaya başlıyor. Hiç konuşmadan vecd içinde tek vücut, tek ruh olmuş bu mutluluğu yudumluyoruz. Demek yaşam böylesine doyumsuz olabilirmiş diye haykırmak geliyor içimden. Gezi boyunca Sadun'un beni en çok etkileyen tutumu her sabah birlikte makine dairesine yaptığımız ziyaretler olmuştu. Yolcular yukarıda hayatın tadını çıkarırken aşağıdakiler makine gürültüsünden bunalmış, dayanılmaz sıcakta kara terler döküyordu. Bin bir dertleri vardı. Genelde konuşan, hatta dikte eden Sadun bu defa sessiz ve ciddi dinliyor, sorunlara çözüm olabilecek notlar alıyordu. İşçilerin yüzündeki ifade görülecek bir şeydi. Belli ki yıllardır hatırlarını sorup gönüllerini alacak, dertleşecek kimse çalmamıştı kapılarını. 4 Temmuz sabahı kahvaltı dönüşü kamaranın kapısı güçlükle açıyorum. Sepetler dolusu çiçek her tarafı doldurmuş. Nereden, ne zaman yüklenmişti bunlar gemiye? Akşam üzeri güvertede, iki kişilik bir masada Fransız şampanyası ve havyar hazır bekliyor. Sadun elini cebine sokarak adeta mahcup bir tavırla, "Biliyorum, mücevher sevmezsin ama belki inceye itirazın olmaz," diyerek çok zarif bir kolyeyi nutku tutulmuş bir kadının boynuna geçiriyor. Varlıklı bir aileden gelmeme, yine varlıklı bir ailenin gelini olmama rağmen hayatımda böylesine şımartılmamıştım ben. 35 yaşımda bilmediğim, hayal bile edemediğim bir yaşama başlıyordum. Yeniden doğmuş gibiydim. Salonda yenen yemek sonrası servis arabasıyla kat kat bir pasta getirildiğinde gösterişten nefret eden ben içimden "Ah hayır, bu hiç hoş değil," diye söyleniyorum. Oysa Sadun beni bir kez daha şaşırtmayı başarıyor. İki ince dilimi bizim için kestikten sonra diğer masalardaki yolcuların garip garip bakışlarını hiç aldırış etmeden "Şimdi bunu mutfaktaki personele ve makine dairesindeki arkadaşlara dağıtın lütfen," diyor. Sabahtan beri göz pınarlarında biriken yaşlar sel gibi boşanıyor ve o anda kararımı veriyorum. Bana mutluluktan başka hiçbir şey vaat etmeyen, soğan ekmeğe hazırlıklı olmamı isteyen bu yiğit adamla evleneceğim. Sabırsız bir hareketi güverteye çıkıp nedense hala parmağımda duran alyansı Karadeniz'in vahşi karanlık sularına fırlatıyor ve birden rahatlıyorum. Tüm sorun ve keyifleri seninle paylaşmaya hazırım anlamında başımı içinde mangal gibi bir yürek barındıran o güvenli göğse yaslıyorum. Evet, onun gerçek kadını ve en yakın destekçisi olacağım. Gökyüzü, deniz, ufuk hepsi kapkara bir aydınlığa bürünmüş. Her şey huşu içinde susmuş. Sadece coşkulu dalgaların sesi duyuluyor. Aylar önce vaat edildiğinde şaka gibi gelen bu inanılmaz geziden sonra özellikle benim açımdan bunalımlı günler başlıyor. Adli tatil süresince annemin yanında beklemek, Feridun'un bitmek bilmeyen ısrar ve yalvarışlarına katlanmak zorunda kalacak, üstelik Mehmet'imden ve güç aldığım kişiden uzak kalacağım. Sadun iş dolayısıyla Kanada'da. İlkokulu bitirip Ankara Maarif Koleji sınavını ikincilikle kazanan oğluma durumu nasıl açıklayacağım? Gerçi o bir şeylerin farkında ve son aylarda bozulan sağlığımdan sık sık yapılan iğnelerden endişeli. "Anacığım, bu fedakarlığı benim için yapıyorsan istemem, yapma," diyecek olgunluğu göstermişti ama yine de olayı kelimelere dökmek çok zor. O sıralarda annesi ve Mehmet ile Kiraziya'yla da tatil yapmakta olan Feridun, bir gün telefon ederek Bursa'dan tanıdığı bir psikiyatristi benimle görüşmesi için Levent'e göndermek istediğini söylüyor. Şaşılacak bir jest, çaresizlik içinde son çırpınışlar. Böyle bilimsel ve akılcı bir öneriyi kabul ediyor, durumu bir de uzman gözüyle görmek istiyorum. Genç, sivri sakallı, zeki bakışlı doktor kapıdan girer girmez üzerinde olumlu bir etki yapıyor. Biraz genel sohbetten sonra ilk çarpıcı sorusu, "Feridun ile tanıştığınız günü ve ne hissettiğinizi hatırlıyor musunuz?" oluyor. "Tabii hatırlıyorum." Kalabalık, neşeli bir yılbaşı partisinde köşeye çekilmiş, hüzünlü ifadesiyle eğlenenleri seyrediyordu. Onun dışlanmış gibi halini üzülmüş, galiba acımış ve ilgi göstermiştim. Doktorun bakışından, kafa sallayışından ve kelimeyi tekrarlayışından anlıyorum. İlk izlenim, acıma, önemli. Araya kısa süreli, farklı duygular karışsa da temelde acıma yatıyor. Benzeri birkaç aydınlatıcı sorudan ve benim Sadun'a olan hayranlığımı hissettikten sonra apaçık söylemese de bu evliliğin bittiğine inanmış görünüyor. Gitmeden önce Feridun'un uzun süreli bir terapi görmesi ve bir süre annesinden ayrı kalması şart, diyor. Şu anda ağır ilaç tedavisi uygulamakta ve önerim üzere anne Bursa'da. Çok sakin bir tonda söylenen bu son cümle bende şok etkisi yapıyor. Yaylanın güzel ama tehlike içeren köşeleri, ilaçların uyuşturucu etkisinde bir adam ve Mehmet. Onları orada yalnız bırakmam mümkün değil. Hemen ilk uçakla Bursa'ya uçuyor ve alana iner inmez geldiğime pişman oluyorum. Haber verdiğim için baba oğul karşılamaya gelmişler. İkisi de şaşkın. Takside inanılmaz gözlerle bana kaçamak bakışlar atıyorlar. Böyle bir ortamda hepimiz tedirginiz, laf bulmakta zorlanıyoruz. En gayretlimiz Mehmet. Psikiyatristin uyarılarından falan habersiz. Biliyor musun anne, diyor. Babaannem de bizimleydi ama senin geleceğini duyunca bu sabah Bursa'ya döndü. Onun bu masum kelimeleri balyoz gibi beynime iniyor. Demek Feridun o çok güvendiği doktoru bile aldatmış. Önerilere, tedaviye aldırış ettiği yok. Hayır, bu adam umutsuz bir bakka. Kafamdan bunlar geçiyor. Öfkeden ter basıyor ama sakin görünüşümü koruyup Feridun'a hiçbir şey sormuyorum. Nasıl olsa kendince haklı bir bahane bulacak. 7. ayrımın sonu, sayfa 50.